Medine'de sosyal hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Uzine lillezine yukatilune bi ennehum zulimu. Zulme uğrayanlar, kendilerine karşı zulmedenlere savaş açmak, onlarla savaşmaları konusunda izin verildi. Ve innallâhe alâ nasrihim lekadîr. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, Allah zulme uğrayanlara var gücüyle yardım etmeye kadirdir, güç yetirendir. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ. İşte bu kimseler, bu zulme uğrayan kimseler, haksız yere yurtlarından kovuldular, çıkarıldılar. İlla en yekulu rabbuna Allah. İşte sırf Rabbimiz bizim önünde eğileceğimiz tek güç Allah'tır dedikleri için yurtlarından kovuldular. Onlar bir inanç mağduru, bir inanç mazlumudurlar. وَلَوْلَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir başka kısmıyla savunması olmasaydı, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. O zaman manastırlar yerle bir olurdu. وَبِيَعُنْ. Kiliseler yerle bir olurdu. وَصَلَوَاتٌ. Havralar yerle bir olurdu. وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. İçerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler, camiler yerle bir olurdu. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah kendisine yardım edene, kendi dinini destekleyene, hakikatin bedelini ödeyene mutlaka yardım eder. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ عَز۪يزٌ. Yine şundan da kuşkunuz olmasın ki Allah çok güçlüdür. Sınırsız güce sahiptir ve aziz olandır. Yüce olandır. İnsanoğlunun hiçbir kötü eyleminden menfi etkilenmeyendir. Hiçbir müsbet eyleminden de olumlu etkilenmeyendir. Yani Allah'ın size bildirdiği bu talimatlardan Allah'ın bir çıkarı yoktur. Bir ayet aziz diye bitiyorsa bunu anlayacaksınız. Benim bir çıkarım yok. Hepiniz küfretseniz, hiçbiriniz Allah'a boyun eğmeseniz, Allah'ın nefsi eksilir. Allah'ın davasına yardım etmeye çağrılmanız, Allah'ın yardıma muhtaç olduğunu göstermez. Allah'ın size yardım etmek için sizin bu kapıyı açmanız gerektiğini gösterir. Yani sizin yardıma muhtaç olduğunuzu gösterir. Onun için o aziz, aslında yukarıdaki ibareleri harika açıklayan bir isim, sıfat. Allah'ın dinine yardım, aslında kendinize yardımdır. Kendi geleceğinize, kendi akıbetinize, kendi ebedi istikbalinize yardımdır. Çünkü Allah'ın dini sizin mutluluğunuzun öğretisidir, planıdır, projesidir. Çünkü Allah'ın dininin tek amacı vardır. İnsanın ebedi saadeti. Sevgili dostlar, Resulullah Medine'yi teşrif ettikten sonra, tabii ki bir insan olarak, her insanın ihtiyaç duyduğu sıcak bir yuvaya muhtaç idi. Onu konuk eden Ebu Eyyub el-Ensari, bu konukluk sırasında onun da kendine has bir ev sahibi olması için olağanüstü çabayı sarf ediyordu. Resulullah, mescit için ayrılan arazinin yanında bizzat parasını ödeyerek aldığı bir arsa üzerine kendisine de hane yapılmasını emir buyurmuşlardı. Mescidin de hanenin de yapılışında bizzat kendisi çalışıyor, görev alıyordu. Mescid-i Nebevi bittikten sonra mescidin bir kenarına Resulullah'a ait ev yapılmaya başlandı. Yaklaşık 7 ay sürmüştü hicretten sonra bu inşa faaliyeti. Resulullah inşa faaliyetinin bitmesi üzerine kendine ayrılan eve kızlarıyla birlikte çekildi. Tabii ki bu dönemde Resulullah'ın medeni hali de önemli bir yer işgal ediyordu Siyer'de. Siyerlerin bize verdiği ortak malumat, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Resulullah'ın ilk defa Sevde, Hazreti Sevde ile evlendiği malumatıydı. Ancak bendeniz Resulullah'ın Hazreti Sevde ile evlenişinin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi gerçekleştiği konusunda pek mutmain olmuş değilim. Kaynaklar ekseriyetle Medine'de bu izdivacın gerçekleştiğini söylemekte. Hazreti Sevde ile olan evliliği de Hazreti Hatice ile olan evliliğine benziyor Resulullah'ın. Yani ne alımlı çalımlı bir genç kadın ne de etrafında çok büyük destekçileri olan kabilesi çok güçlü biriydi. Yani Hazreti Sevde Resulullah ile beraber hayatını birleştirirken Resulullah'ın tamamen kendi kişisel, şahsi tercihlerine dayanarak tercih edilmiş bir eş olmuştu. Ondan sonra Hazreti Aişe ile evliliği gündeme geliyordu Resulullah'ın. Medine'yi teşriflerinden sonra Mekke'de kalan yakınlarını getirmek için Hazreti Ebubekir oğlu Abdullah'ı göndermişti. Hanımı Ümmü Ruman, kızları Aişe ve Zatun Nitakayn diye bilinen Esma radıyallahu teala anhuma, onların hepsini oğlu Abdullah'la birlikte getirdi. Babası orada kalmıştı Ebu Kuhafe, Hazreti Ebu Bekir'in. Hem müşrikti, mümin olmamıştı, hem de kör idi, ama idi. Kız kardeşini babasına bakmak üzere Mekke'de bıraktı Hazreti Ebu Bekir. Kız kardeşi Müslüman olmuştu ama. Yine Resulullah orada bulunan, geride kalan kızlarını getirmek için bir kişiyi görevlendirmiş ve Resulullah da ailesini getirmişti. Yine mesela bu dönemde apar topar Medine'ye gelip de ailesini getirecek zaman bulamadığı için Medine'ye gelip de daha sonra ailesini getirenler arasında Resulullah'ın çok yakını olmuş Zeyd'i görüyoruz. Zeyd, Mekke'ye gidip Mekke'de kalan yakınlarını, oğlu Üsame'yi, hanımı Ümmü Eymen'i getirmişti. Resulullah evi kurduktan sonra Mekke'deki evi Ebu Talib'in oğlu Akil'e kalmıştı. Geride kalan tüm gayrimenkule Hazreti Ali'nin büyüğü Akil sahibi olmuştu. O henüz daha Müslüman olmamıştı o dönemde. Daha sonra da Müslüman olduktan sonra da problemli biri olmaya devam etmişti. Hatta Resulullah Mekke'yi fethettiğinde, fethin akabinde nerede kalacağı problem olunca Akil bize ev mi bıraktı ki kalacak yerimiz olsun buyurmuştu. Daha sonra bu zat Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki o büyük mücadele sırasında kardeşi Ali Beytülmal'den kendisine istediği parayı vermedi diye Muaviye'nin safına geçecek, kardeşi Hazreti Ali'ye karşı savaşacaktı. Evet, o taraf o tarafta kalsın, bir düğüm atalım ve Medine'ye dönelim. Medine'de Resulullah Hazreti Aişe ile daha Mekke'deyken nişanlanmıştı. Bu nişan üzerinde bir takım batılı İslamologların, İslam bilimcilerin spekülasyonları öteden beri sürüp gider. Bu spekülasyonların birkaç açıdan geçersiz olduğunu iman değil insaf sahibi herkes bilmeli. Bir kez Hazreti Aişe Resulullah'la evlendiğinde evlenecek bir yaştaydı. Ve doğal bölgede herkesin bu evliliği çok görmeyecek, herkesin bunu çok normal bir evlilik yaşı olarak kabul ettiği bir yaştaydı. Bunun hiçbir istisnası yok ve bu kesin. Çünkü Hazreti Aişe Resulullah'la evlenmeden evvel başka biriyle nişanlanmıştı. Bu nişan bozulduktan sonra Hazreti Aişe Resulullah'la evlendi. O müşrik idi. Hicretten sonra nişanlısı olan müşrikten Hazreti Ebubekir babası ayırdı. Bu nişanı Hazreti Aişe de bozulmasına rıza gösterdi. Onun da arzusu üzerine nişan, müşrikle yapılan bu nişan daha önce bozulmuştu. Demek ki Resulullah'la evlenmeseydi eğer, böyle bir problem olmasaydı yine aynı dönemde Hazreti Aişe bir başkasıyla evlenecekti. Dolayısıyla biz Hazreti Aişe'nin evlenme yaşının evlenme çağından önce olduğunu düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Böyle bir düşüncenin de sakat olduğunu görüyoruz. Yaşına gelince 9 mudur, 19 mu? Veya 16 mı? Aslında çok fazla bir anlamı yok böyle bir tartışmanın. Anlamı yok. Böyle bir tartışmayla kim nereye varır? Bir kez Hazreti Aişe'nin yaşı konusunda gerçekten de 19 olması da muhtemel. Yani böyle bir şeyi biri söylese hiç de garip kaçmaz. Çünkü Araplarda özellikle insan yaşları dile getirilirken 19 yaşında biri için 19 demezler. Arap dili eksiltili bir dil olduğu için 9'unda derler. 6'sında derler 16 yaşındaki biri için. 13 yaşındaki biri için 3'ünde derler. Çünkü 3 yaşında olmayacağını onu gören herkes bildiği için 13'ünde olarak anlaşılır. Arap dilinin yapısı budur. Arap dilinde mesela ya hey diye çağırır bir adam bir başka adamı. Nedir bu? Bize şairlerin verdiği örnekler bunlar. Hizami gel buraya. İsminin baş harfini söylüyor. Bu kadar. Bizde Memoş, Apo, efendim Meloş, Fatoş gibi. Onlarda da sadece bir harfi söylüyor da ya fulan ki der. Bir Arap bunu dediği zaman karşısındakine dur dediği anlaşılır. Kıf aslında dur. Ama kaf harfini söylediği zaman bunu ifa etmiş oluyor, bunu söylemiş oluyor. Araplarda böyle bir gelenek var. Onun için eksiltili bir dil kullanıyorlar. Kur'an da bu eksiltili dili kullanır aslında. Ves'elil kariyeh der mesela. Aslında köye sor. Köye sorulmaz. Ves'eli ehlil kariyehdir. Köyün ahalisine sor. Aslında bunu söylemiştir. Çünkü köye sorulmaz. Köy cevap vermez. Ve üşribe fî kulûbihimul icl der mesela Kur'an. onların kalplerine buzağı sevgisi içirildi. Buzağı içirildi manası. Literal mana bu. Onların kalplerine buzağı içirildi. Buzağı içirilmez. Nedir? Hubbül ecildir aslında. Buzağının sevgisi içirilir. Ama eksiltili bir dil Arap dilinde meşhurdur zaten. Bu vardır. Onun için de Hazreti Ayşe'nin yaşı konusunda böyle bir problem de olmuş olabilir ama hiç önemi yok. Hazreti Ayşe Resulullah'la evlendiğinde tam da evlenecek yaştaydı. Buna kimsenin itirazı olamaz. Dediğim gibi daha önce nişanlanmıştı. Kaldı ki Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice'den sonraki ilk eşi değil Resulullah'ın. Hazreti Hatice'den sonraki üçüncü eşidir. Nişanlılığı sevdeden önceye denk gelse de evliliği zifafı sevdeden sonraya denk geldiği için. Resulullah bu evliliği de yaptıktan sonra ki gerçekten güzel bir hanımdı Hazreti Ayşe. Hatta onun annesi için Resulullah'ın söylediği cennetteki hurileri görmek isteyen Ümmü Ruman'a baksın demişti. Hazreti Ayşe'nin annesinden dolayı. Yine babası Ebu Bekir, babası Ebu Bekir'e Atik ismini vermişti Araplar. Atik. Hem kadim demektir, hem kalıcı hem de güzel manasına gelir mecazen bu isim. Atik ismini vermişlerdi. Güzel bir anneden ve güzel bir babadan olma bir güzel annemiz idi Hazreti Ayşe. Bu evlilikten sonra Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece kendi etrafındaki insanların kimliğini gergef gergef dokumakla kalmıyor, Medine'deki müminlerin de kimliğini iman tezgahında inci gibi dokuyor. Resulullah'ın hayatında, ömründe gününü üçe ayırdı. Hazreti Ali tarafından aktarılıyor. Bir kısmını kendisine, Rabbi ile kendisine ayırırdı. Bir kısmını ehline ve ayaline ayırırdı. Bir kısmını da ümmete, insanlığa ayırırdı. Böyle bir taksimat, harika bir taksimatı vardı Resulullah. İşte bu şekilde geçen günler Resulullah tarafından müminlerin ruh iklimi yeniden düzenleniyordu. Bu çerçevede Resulullah öncelikle mümin topluluğa bir kimlik vermek istemişti. Bu kimliği verirken onlara bir güven duygusu da aşılamış olacaktı. Bunu çok iyi biliyordu. Yahudilerle münasebetini geçen hutbemde izah ettim. Bu münasebet, Yahudilerin kurtuluş gününü oruç günü ilan etmek, Yahudi cenazesinde ayağa kalkmak, onların hediyesini almak ve onlara hediye vermek, hatta onların hizmetçi olarak verdiği insanların hizmetini kabul etmenin yanında, böyle insani bir ilişkinin yanında, Resulullah bir de özgün bir kimlik geliştiriyordu ki onu da şöyle sıralayabiliriz. İhtiyarlarınız sakalını boyasın. Ağran sakalları. Çünkü Yahudi ihtiyarları boyamıyorlar. Bir fark. Bir fark oluşsun. Tanıyayım sizi. Bir kimlik geliştirin. Ve bu kimliğiniz yansısın, fiziğinize yansısın. Bunun anlamı bu idi. Yine bakıyorum, Resulullah Mekke'de iken saçlarını ikiye ayırırdı burada. Kulak memelerini geçen saçları vardı Efendimizin. Medine'ye geldiklerinde saçlarını ayırmayı bıraktılar, böyle her tarafa da taramaya başladılar. Mekkeliler her tarafa tararlardı, Medineli Yahudiler ise ikiye ayırırdı. Resulullah Mekke'de Yahudi saç tarama modasını, moda olduğu için değil tabii. O gün birkaç tarama modeli var, odur işte. Onu yaparken Medine'ye geldiğinde Mekke'dekilerin modelini uyguluyordu. Burada uygulamanın özü, burada sünnet olan saçı ikiye ayırmak ya da salmak değil. Sünnet olan size özgü bir kimlik geliştirmek. İşte sünnet bu. Yine Yahudi çocukları alabros tıraş oluyorlardı. Biliyorsunuz burada çakül bırakıp gerisini kesme biçiminde. Resulullah Müslüman çocuklarının alabros tıraş olmasını yasakladı.
onları Yahudi çocuğuyla ayırt etmek ve onlara selam verip onların kimliğini geliştirmek istiyordu. Onlarda bir iman kimliği görmek istiyordu. Ve bu kimliğin fiziki olarak da yansımasını istiyordu. Ve seçmek, ayırmak istiyordu, belli etmek istiyordu. Yoksa Yahudiler de cellabiye giyiyordu. Münafıklar da, müşrikler de, Resulullah da. Yahudiler de sarık sarıyordu, hiç kuşkunuz olmasın. Fötü şapka kullanmıyorlardı. Onlar da sarık sarıyorlardı. Müşrikler de sarık sarıyorlardı. Münafıklar da sarıyorlardı. Müminler de. Çünkü bölgesel bir giyimdi zaten bu. Hepsi yapıyordu bunu. Ama Resulullah bir fark görmek istiyordu. Bir kimlik farkı koymak istiyorlardı. Onun için de Efendimiz diyordu ki, Yahudiler bıyıklarını uzatıp sakallarını kısaltıyorlar. Siz tam tersini yapın. Aslında burada sünnet olan bıyığın boyu, sakalın boyu falan değil. Alakası yok sünnetin bununla. Burada sünnet olan bir kimlik geliştirmek. Müminlerin bir kimliğini ortaya koymak. Neden? Kimlik de burada. Yani kimliğin dış boyutu da çok fazla önemli değil. Aslında maksat o da değil. Yani bir ruh kimliği, bir benlik geliştirmek, ben idraki ortaya koymak istiyordu Resulullah. Bu ben idrakinin bir de dış uzantısı, fizyonomik uzantısı olacaktı. Onun için tüm dert burada bir ben idraki kazandırmak. Ben idrakinden kastım şu, kim olduğunuzu bilmek ve toplumdaki misyonunuzu üstlenmek. Misyonunuzu tanımlamak, tanımladığınız misyonu benimsemek, benimsediğiniz misyonu ise alnı açık bir biçimde, başı dik bir biçimde toplumda yaşamak ve yaşatmaya çalışmak. İşte budur ben idraki. Sünnet de budur. Yoksa sünnet saçınızı nasıl tarayacağınız, sakalınızı nasıl bırakacağınız ya da hatta bıraktığınız sakal vesaire değil. Sünnet tamamen bir kimliktir. Geriden bakınca sizin ait olduğunuz bütünün anlaşılmasıdır. Bu parça hangi bütüne aittir? Bunu bilmeli insanlar. Ve siz kendi değerlerinizden emin olmalısınız. Değerlerinizi utanılacak bir ayıp gibi değil, göğsünüzü gere gere gösterecek bir madalya gibi taşımalısınız. İşte kimlik bu. Resulullah bunun için bir kimlik bilinci veriyordu. Sünneti böyle algılamak lazım. Onun içindir ki Gazali harika bir ifadeyle şöyle der. Umirna bitteessi la bitteşebbü. Biz Resulullah'ın yaptığını niçin yaptığına bakarak, amacına bakarak yapmakla emrolunduk. Ona benzemekle emrolunmadık. La bit teşebbü. Ona benzemekle emrolunmadı. Öyle olsaydı gözümüze lens takardık, Resulullah'ın gözünün renginden sünnet olurdu. Saçımızı halelendirirdik berberde, sünnet olurdu. Boyumuzu Resulullah'ın boyuyla ölçerdik, fazlasını keser miydik? Kesmezdik değil mi? Evet, görüyorsunuz bunların sünnetle falan alakası. Sünnet bir kimliktir. Bir kişiliktir. Bir kişiliği taşımaktır. Bir ben idrakini çağa taşımaktır. İçinde bulunduğunuz toplumda değerlerinizi, göğsünüzü gere gere taşımaktır. Sünnet budur işte. Evet sevgili dostlarım. Resulullah bu kimliği oluşturmaya çalışırken bir yandan da müminlerin güvenliğini sağlamaya çalışıyordu ki onun görevlerinden biri de bu idi. Medine'de adı konmamış bir erk, bir yönetim, bir devlet oluşturuyordu. Oluşturuluyordu peygamber eliyle. Geçenki hutbelerimde de söyledim. Resulullah Medine'ye gelir gelmez nasıl müminler arasındaki ilişkiyi, insan insan ilişkisini, insan eşya ilişkisini, insan doğa ilişkisini nasıl düzenlediğini söylemiştim, izah etmiştim. Tabii ki sadece dostlarla değil, düşmanlarla olan ilişkilere de bir düzenleme getirilmeliydi. İşte Medine'de müminler artık büyük bir göçmen kitle var, ne olursa olsun. Her şeyini Mekke'de bırakıp gelmiş bir insan kitlesi var orada. Bu insanlar özellikle dönemin geçim kaynakları belli. Ya tarımdandır, ya ticarettendir ki bölgede hayvancılık yok denecek kadar az, ya da savaştır. Bu üçünün dışında bir gelir kaynağı, bir geçim kaynağı yok. Üstelik müminler yurtlarından haksız yere inançlarından dolayı çıkarılmış bir iman mağduru kitle durumundalar. İşte bu çerçevede yavaş yavaş ilk defa karşılaşmalar başladı. İlk müfrezeyi Resulullah, ilk müfrezede kendisi de çıktı. Medine'ye geldiklerinden yaklaşık bir yıl sonra bir kervanın bölgeden geçeceğini haber aldılar sahil yolundan. Hatta bu kervan gelen haberlere göre 2500 develik bir kervandı. Muhteşem bir kervan. Mekkelilerin, bölge insanının genelde, Mekkelilerin özelde ticari hayatı şöyle yürürdü. Kışın ve sonbaharda, özellikle mevsimlerin soğuk olduğu, yılın en soğuk ve serin günlerinde, bölge için serin diyelim, güneye giderlerdi. Yemen'e, Habeşistan'a, Hadramaut'a ve o taraflara. Yılın en sıcak aylarında da kuzeye giderlerdi. Şam'a, Filistin'e, Suriye'nin diğer kentlerine. Böyle ticaret yaparlardı. Ticaret yükleri genelde her türlü baharat, her türlü deri ve mamulü, yine her türlü kuru gıda, üzüm başta, hurma ve diğer kuru gıdalar ve bunun yanında çok ciddi bir içki, şarap ve ham maddesi ticareti vardı. Onun için ticari emtialar genelde bunlardı. Bunlar çerçevesinde dönüyordu. Tabii bunun dışında hububat, tahıl, özellikle temel gıdalar olmak üzere ticaret yapılıyordu. Ticaret aristokrasinin elindeydi, belli bir gücün elindeydi. Geçenki hutbelerimde de Mekke ticaret toplumunun Resulullah'a karşı gelişinin arka planını size izah etmiştim. Aslında İslam mesajına Mekke ticaret toplumunun karşı gelmesinin temelinde bir takım ticari ayrıcalıkları korumak geldiğini söylemiştim. Hatta bir de örnek vermiştim. Ara ara da veririm. Ebu Leheb'in "ben Müslüman olursam yeğenim bana ne var" deyince Resulullah ona "herkese ne varsa amca sana da o var" dediğini ve amcası Ebu Leheb'in "beni herkesle bir tutan din olmaz olsun" diye yeğenine küfrettiğini hatırlatmıştım. İşte bu noktada Mekke ticaret aristokrasisi aslında kendilerini üstün konuma getiren ve yaptıkları yerden geçindiren, unutmayınız, kendileri çoğu kez kervanlarının başında dahi bulunmuyorlar. Para işletiyorlar. Hem faizle para işletiyorlar, hem ticareti tekelde tutarak, yani tekelcilikle para işletiyorlar. Ve düşünün, bir adama onlarca hanım düştüğü yetmiyormuş gibi, bir de onlarca köle, onlarca cariye, etrafında onlarca hizmetçi, korkunç bir azgınlık, korkunç bir nimet azgınlığı. Ne yapacak bu insanlar? Servet belli ellerde temerküz ederse bir beldede, bir toprakta, bir toplumda, o toplumda ne yaygınlaşır? Servetin temerküz ettiği belli eller, servet çoğaldıkça mutlaka servetin çıkacağı yeri icat etmeye başlarlar. Bu da işte haram icadına. Onun için daha çok servet haksız yoldan kazanılmaya başlandığında, haksız gelen servet haksız gidecek yer arar. Onun için fuhuş sektörü, onun için kumar sektörü, onun için uyuşturucu sektörü mutlaka pis parayla beslenir. Aslında bunlar birer sonuçtur. Bu sonucu doğuran haksız kazançtır toplumdaki. Bir toplumda siz haksız kazanca meydan veriyorsanız, siz bununla şunu söylemiş oluyorsunuz zaten. Ey kumar, ey fuhuş, ey uyuşturucu, gelin topunuz gelsin. Siz bunu zaten davet ediyorsunuz. Çünkü kara para gidecek kara yer arar. Pis para temiz yere gitmez. O nedenle servet haksız kazanç temerküz ettiğinde belli ellerde, mutlaka o kendi günah sektörünü oluşturur. Günah sektörü
günah paradan oluşur.
İşte onun için İslam servetin belli ellerde temergüz etmesini önlemiştir. Hoş görmemiştir. Ve üst üste yığmayı hiçbir zaman tasvip etmemiştir. Kella demiştir ona. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Üst üste yığmayı ne kadar seviyorsunuz? Kella. Yapmayın böyle. Yanlış yapıyorsunuz. Demiştir. İslam'ın bu öngörüsü aslında insanlığın öteden beri tanıdığı bir zaafla ilgilidir. Ela ya'lemu men halak. Allah yarattığını bilmez mi? Bildiği için, yarattığının zaafını da bildiği için Allah'ın koyduğu sınırlar hep lehimize sınırlar olmuştur. İşte bu çerçevede sevgili dostlar, ilk kervana gidiyor müfreze ama kaçırıyorlar. Kaçırdıktan sonra dönüyorlar. Ondan sonraki kervanlara Resulullah çıkmadı. Abdullah bin Cahs seriyesini hazırladı. Bir haber daha geldi. Bu haberde özellikle Mekkeli kodamanların hazırladığı yaklaşık 200 küsür develik bir kervan geldiği öğrenilmişti. Bu kervanın takibi için gönderdiği müfrezenin komutanı Abdullah bin Cahşa Resulullah diyordu ki, git, nasıl bir güvenlik tertibatı almışlar bana bilgi getir. Aslında vur kervanı diye bir emir vermiyordu Resulullah. Abdullah bin Cahş müfrezesiyle birlikte çıktı, kervanı gözetlemeye başladı. Öyle ki tam da haram ayın son günü. Çok ilginç. Bir imtihan, bir sınava bakın, sınava. Haram ayın son günü. Lakin yine bir gariplik var. Güneş batınca haram ay çıkacak. Haram ay çıkacak. O günkü telakkiye göre gün öyle bitiyordu. Lakin güneş batmasını bekleseler haram topraklara girecekler bu sefer. Yasak topraklara girecekler. Mekke toprağına, yani harem diye bilinen sınırlara girecekler. Şimdi hangi haramda vursunlar? Aslında sıkıntı burada. Oysa ki Resulullah vur emri de vermemiş. Kervana vurun da dememiş. Sadece bilgi toplamaya gönderiyor. Yani kervanlar ne kadar korunuyor? Nasıl bir koruma tertibatı alınıyor? Resulullah o anda bilgi biriktiriyor. Gelecek için. Ama Abdullah bin Cahş ve seriyesi biraz tereddütten sonra komuta kademesinde yapılan bir istişare sonucunda ekseriyet vuralım kararı çıkıyor ve kervana dalıyorlar. Tabii kervandan 3 kişi esir ediyorlar, 1 kişiyi öldürüyorlar ve kervanı da alıp getiriyorlar. Küçük bir kervan nispeten, çok fazla korunmayan bir kervan getiriyorlar. O günün kuralları belli, yani adı konmuş ya da konmamış uluslararası kurallar belli. Bu kervanın 1/5'ini Resulullah'a takdim ediyorlar. Resulullah ben size haram ayda savaşın diye emir vermemiştim diyor. Ve 1/5'i almıyor. 1/5 hakkı. Bunun üzerine işte biraz önce hutbenin girişinde okuduğum bu ayetler iniyor. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا Zulme uğrayanların kendilerine zulmedenlere karşı savaşmaları konusunda artık izin verildi. Bu izin ilk defa işte orada, bu olay dolayısıyla veriliyor. Bu izinden sonra artık müminlerle diğerleri arasında savaş başlamış oluyor. Savaş ilan edilmiş oluyor. Resulullah bu izinden sonra 1/5'i alıyor ve müminlerin yoksullarına, yakınlarına biliyorsunuz peygamberler sadaka almazlar, zekat almazlar. Liderler de almamalıdırlar sadaka ve zekat. Peygamberler hediye alırlar ve 1/5 alırlar. Humus alırlar yani. Bu 1/5, bu humus halen bazı fıkıh ekollerinde geçerli bir farz olarak yaşamakta. Özellikle Caferiler, İsna Aşeriyeler, Zeydiyeler bu konudaki ayeti halen baki olan, el an hükmü yürürlükte olan çerçevesinde değerlendirip humus vecibesini ayakta tutuyorlar. Ama genelde ehli sünnet ekollerinde bu vecibe Resulullah'ın vefatıyla sınırlı kabul edilerek ortadan kaldırıldığı için bugün de yürürlükte değil. Evet, oraya girmiyorum. Resulullah humsunu kabul ediyor. Ve bu seriye ilk defa müminlerle müşriklerin karşılaştığı savaş oluyor. Seriye oluyor. Bundan sonra tabii gelenlerden bir tanesi Müslüman oluyor. Bir tanesinin fidyesini getiriyorlar, alıyorlar. Ve olay burada çözümlenmiyor tabii. Artık durum kritik ve müminlerle müşrikler bundan böyle her fırsatta, her vesileyle karşı karşıya gelecekler. Ve bir kervan daha, çok değil, birkaç ay geçtikten sonra Ebu Süfyan komutasındaki bir kervan Şam'dan dönüşü haber alınınca yine Müslümanlar bir seriye hazırlıyorlar. Resulullah hazırladığı seriyeyi Ebu Süfyan liderliğindeki kervana gönderiyor. İşte bu nokta Bedir Savaşı'nın başlangıç noktasını teşkil ediyor. Daha sonrasını inşallah gelecek dersimizde devam edeceğiz.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.